Ayrım 23, Babanın İntikamı. Mark Weingartner, sayfa 218. Hagen hiç pişmanlık göstermemişti. Ne diye gösterecekti ki? Cinayetle en küçük bir ilgisi yoktu ve artık ne yapabilirdi? Hiçbir şey. Sadece yetişkin yaşamının yarısında yaptığı şeyi yapabilirdi. Hasar kontrolü. Öteki yarısı da müzakere ile geçmişti. Hagen çeşitli konularda belli düzeyde bir pişmanlık duyuyordu. Kendisi aksine inansa da kalpsiz biri değildi. Ama bu sadece kendisini ilgilendirirdi. Kimse bir şey söylemedi. Araba Klein'in binasının önünde durunca Klein Hagen'ın dizine vurdu ve dışarı çıktı. Hagen de teşekkür anlamında başını salladı. Neri arkaya Hagen'ın yanına geçti ve Hagen konuştuklarını şoför duymasın diye aradaki camı kaldırdı. Araç bir limuzin değildi ama Neri limuzin gibi yaptırtmıştı. Tabii ki zırhlıydı da. Daha önce Momo Barone'nin Bergen Caddesi'ndeki işlerinde de kullanılan araç, şimdi yalnızca bu tür yasal işlerde kullanılmaktaydı. Hagen ne kadar kötüydü diye sordu ben gittikten sonrası. Neri alt dudağını uzattı. O kadar kötü değildi. Tom bunu çok kötüydü olarak yorumladı. Polisler bir şey? Yok, seninle birlikte onlar da çıktı. Mike biraz daha iş yapmak ve olayları toparlamak için uğraşmış. Ama anladığım kadarıyla öteki tiplerin hepsi fazla heyecanlanmış. Ve güvenlikle ilgili endişelere kapılmışlar. Ondan sonra da çoğu gitti zaten. Bir şey kaçırmadın inan bana. Sadece patronun Eddie Paradise'ı bir kenara çekip bir sürü yeni serserinin arasında sessizce aklamasını göremedin. Hagen başını salladı. Eve kadar sessizce devam ettiler. O ölmüştü. Böyle bir şey mümkün değilmiş gibiydi. Gitmişti. Daha bu öğleden sonra en az iki kez ölüm korkusundan söz etmişti. Ve o yüzden de nefes kesecek kadar canlı görünüyordu. Tom bu konuyu düşünemiyordu. Onu düşünemiyordu. Artık ölmüş olan Judy Buchanan'ı aklına getiremiyordu. Öldürülmüş olan. Gözlerini yumup derin bir nefes aldı ve odaklanmaya çalıştı. Tom Hagen'ın en büyük korkusu cinayetten hüküm giymek değildi o anda. Kendi lehine çok şey vardı. İlgisi olmayan bir suçtan ötürü başına bir şey gelmesini önleyecek, çok ip vardı çekebileceği ya da çektirebileceği. Şu anda en büyük korkusu bu cinayetin Teresa ile bir ilgisi olmasıydı. Bir şekilde onun yaptırmış olması. Her olayda bazı çirkin şeyler gün ışığına çıkardı. Bu olayda ortaya çıkanlar ne ve ne kadar olacaktı? Hala belirsizdi ve bir süre daha öyle kalabilirdi. Belli ki Tom'un karısıyla uzun ve zor bir konuşma yapması gerekecekti. Belli ki Michael ile de konuşması lazımdı. Binaya girip Al ile birlikte asansöre binince Tom hiç duraksamadı. Çatı katına dedi. Al başını salladı. Bizim meselelerimizi karından, çocuklarından ve hatta annenden bile önce gelmelidir. Tom Hagen asla yemin etmezdi ama onları bilirdi. Kimse de o yeminlere ondan daha sadık olamazdı. Polislere kimin haber uçurduğu konusunda bir şey biliyor muyuz diye sordu Tom. Benim nerede olduğumu nasıl öğrenmişler? Neri başını salladı. Biri elini açmadıkça öğreneceğimizi sanmıyorum. Tahminin ne dedi Tom? Çok fazla ihtimal var dedi Al. İlk tahminin polis olmasıydı. Teşkilatta cinayet işlenmedikçe, özellikle de beyaz bir kadın öldürülmedikçe başını başka yöne çevirecek çok adam var. Eğer polisse herhalde kim olduğunu asla öğrenemeyiz ve asla misilleme yapamayız. Ama sonra oradaki insanları düşünmeye başladım. En az 40 kişi saydım. Kim bilir bu gece nerede olacaklarını kimlere söylemişlerdir. Çeşitli ailelerden kaç tane üst düzey adam toplantının nerede ve ne zaman yapılacağını biliyordur. Bunların kaç tanesi Michael'a, sana veya tüm örgüte diş biler. Başımıza Cuneo'larınkine benzer bir iş gelmesini ister. Bizden biri olması ihtimalini de bir kenara bırakmıyorum. Ve evet, bir disgraziato olabilir. Burada Nick Geraci'yi kastediyordu. Hoş, bana sorarsan o köpek zaten çok fazla kredi kazanmış durumda. Ama tek bir tahminde bulunacak olsan dedi Tom. Polis derim dedi, eski polis omuz silkerek ve kim olduğunu asla bilemeyiz. Asansör kapıları açıldı. Saat neredeyse sabahın 3'ü olmuştu ama Michael'ın dairesindeki ışıklar hala yanıyordu. Tom Teresa'ya ailesine zarar vermek isteyecek pek çok kişi olduğunu ama bunu başaramayacaklarını söyledi. Yatak odalarında kilitli kapının ardındaydılar. Teresa Tom'un gözünün önünde ağlayıp hıçkırarak dağılmıştı. Güçlü bir kadındı ve onu düşürdüğü bu durumu izlemek Tom'a zor gelmişti. Karısını kaldırınca kadın suratına tükürüp kötü bir laf söyledi. Hipervantilasyonun eşiğindeydi. Gözlerindeki ifade Teresa değildi, insan bile değildi neredeyse. Yaralı ve tehlikeli bir hayvanın bakışıydı. Tom tepki vermemek için kendini tuttu. Karısının öfkesini taşa dönüşerek göğüsledi. Aslında rahatlamıştı. Karısının gösterdiği reaksiyon bu olayla bir ilgisinin olmadığını ortaya koyuyordu. Bir cinayete karışmış olsa asla böyle saf bir öfke sergileyemezdi. Tom Teresa'ya suçlamaların her birinin yalan olduğunu söyledi. Kadının yüzünde bir umut ışığı yandı ama sonra kocasına bir tokat atıp kendisini yalnız bırakmasını söyledi. Tom onun kendini toplayacağı, her şeyin düzeleceği iyimserliği içinde söyleneni yaptı. Tabii ki suçlamaların hepsi yalan değildi. Sadece cinayetle ilgili olanlar öyleydi. Bu kısa zamanda pişman olacağı mübalağalı bir ifade olmuştu. O anda söylediklerinden çok karısının tepkilerine önem veriyordu. Hem Judy Buchanan'ın öldürüldüğü dairede hem de Las Vegas'taki evinde Hagen'ın bol bol parmak izi ortaya çıktı. Bu kötü görünüyordu ama dava açısından bir şey ifade etmezdi. İnsanların kafasındaki mahkemede insan zinadan ve dolayısıyla da cinayetten suçlu bulunabilirdi. Ama gerçek bir mahkemede bunu yapmak öyle kolay olmazdı. Mahkemede hele de Sid Klein karşısında savcının hiç şansı olmazdı. Fakat parmak izlerini anlamlı bulan sadece kamuoyu olmadı. Teresa iki kızını ve köpeklerini, Elvis adlı bir koli, alıp New Jersey'deki ailesinin yanına taşındı. Bunu daha önce de yapmıştı ama asla başka bir kadın yüzünden olmamıştı. Tom bu fikre bayılmadı ama karısının kararını anlayışla karşıladı ve destekledi. Ondan kısa bir süre sonra bir polis sözcüsü Bay Hagen ile Bayan Buchanan'ın yasak ilişkisine dair çok gizli kanıtlar bulduklarını açıkladı. İsimsiz kişiler tarafından New York'un magazin gazetelerinden birine suçlayıcı bir fotoğraf da gönderilmiş ve ardından bütün ülkede ne kadar gazete ve dergi varsa hepsinde yayınlanmıştı. Çok geçmeden Teresa hemen hemen bütün eşyalarını ve kızlarının eşyalarını da alıp Florida'da satın aldığı eve taşındı. Kızları oradaki okula kaydettirdi. Tom'a kendisiyle temas kurmasın diye yalvardı ve cehennemde çürümesini umduğunu söyledi. ''Eminim ki çürürüm'' dedi Tom. Evlendim sandığı kızın öyle güldüğünü hiç duymamıştı daha önce. O kızın böyle gülmesi gerekmemişti. Tom bununla yüzleşmek zorundaydı. O gülüşteki acılıkla, öfke ve kinle, masumiyetin yitirilişiyle ve bunda oynadığı rolle. Kendi kendine bunu da aşacağını söyledi, bundan emindi. Kalbi hızlı atmaya başlamıştı ama bu olaylar yaşandıkça bu durum normal sayılırdı. Mutfak masasında telefona bakarak oturmaya devam etti. O koskoca beyaz dairede tek başınaydı. Küçük Gianna'nın onun için yaptığı çarpık kahve fincanından buzlu Crown Royal'ini yudumluyordu. Biraz daha buz almak için kalktı, sonra telefonu kaptı ve New Haven'daki oğlu Frank'i aradı. Telefonu uzun süre çaldırdı ama cevap veren olmadı. Notre Dame'daki küçük oğlu Andrew'u denedi ama oğlanın sesini duyunca ne diyeceğini bilemedi. Andrew baba dedi. Ben olduğumu nereden bildin? Beni arayıp da konuşmayan başkası yok. Ben başka ne zaman böyle bir şey yaptım ki? Nasılsın baba? Annenle konuştun mu? Evet dedi, her gün konuşurlardı. Andrew Teresa'nın gizli favorisiydi. Muhtemelen de sadece Teresa bunun gizli olduğunu sanıyordu. Annem arayacağını söylemişti. İçki mi içiyordun? O yaşta nasıl bu kadar ukala olabilirdi? Nesin sen, babam mı? Hayır dedi, senin baban fazla içkiden ölmüştü. Tanrı'dan dilerim ki sen hayatın sandığın gibi sadece siyah ve beyazlardan oluşmadığını anlayacak kadar yaşarsın. Tanrı ha? Okul nasıl? Andrew onu güldürdü ve bir süre okuldan söz ettiler. Burada neler olduğunu biliyorsundur dedi Tom. Önemli bir şey yok, tamam mı? Sadece can sıkıcı işler. Sana inanıyorum baba. Bunu ikna edici bir sesle kesinmiş gibi söylemişti. Andrew ilk kez papazlığı düşündüğünü belirttiğinde Tom bunun annesinin yüzünden olduğundan korkmuş, annesinin onu o kadar çok sevmesinin Carmela'nın zavallı Fredo'ya yaptığı gibi oğlunu İbne'ye dönüştüreceğini sanmıştı. Artık Tom bunun başka bir şey olduğunu düşünüyordu. Andrew babasının ünlü günahlarını affettirmesi gerektiğine inanıyordu. Her şey yatışacak dedi Tom. Bütün bunlar geçecek. İnan bana, olaylar göründüğü gibi değil. Cennette ve yeryüzünde senin felsefende hayal edilenden bile fazla şey vardır. Bu doğru mu? Bu Hamlet'ten baba. Bu da eğitimin yarattığı bir sorun. Yeni bir şey öğrenirsin ve senden önce de birilerinin orada oturup aynı şeyleri öğrendiğini unutursun. Seni seviyorum baba. Sınavlarda iyi şanslar dedi Tom. Telefonu kapadı, yüzünü ovuşturdu. Sonra şişenin dibinde kalanı da fincanına boşalttı. Tom onları özlemişti. Teresa ile kızları ve oğullarını. Bu özlem düşüncelerini bulutlandırıyor, onu duygusallaştırıyordu. Tom artık yanlış yaptığının farkına varmıştı. Teresa'nın başına gelen, gülüşündeki o acılık, herkesin başına gelen bir şeydi. Kahrolası insan yapısı bunu gerektiriyordu. Sid Klein haklıydı, masum yetişkin diye bir şey yoktu. Davadaki ilk kırılma, olayı ele alan ilk cinayet dedektifinin tanık bulmak için çevreyi didik didik ararken kaçan katilleri gördüğünü söyleyen bir kadının ortaya çıkmasıyla yaşandı. Kadın daha önce ortaya çıkacaktı ama katillerin mafyanın adamı olduğunu duyduğu için korkmuştu. Söylediğine göre cinayet gecesi dışarıda köpeğini gezdiriyordu ve iki adamın Judy Buchanan'ın dairesinden koşarak çıktığını görmüştü. Birinin elinde de kocaman bir tabanca vardı. Kadın park etmiş bir arabanın arkasına çöküp saklanmıştı. Adamlar son model bir Plymouth'a binip uzaklaşmıştı. Kadın arkalarından plakaya bakmış ve ezberlemişti. Müzisyen olduğu için hafızası güçlüydü ve halk onun kimliği hakkında ancak bu kadarını öğrenebildi. Kadın ve dedektifin onu nasıl bulduğuna ilişkin çeşitli söylentiler vardı. Ayrıca hikayede bazı eksiklikler de varmış gibiydi. Yine de bir duruşma olana kadar kadının kimliği gizli tutuldu. Köpeğin cinsi bile açıklanmadı. Polisler plaka numarasını araştırdılar ve Queens'in kenar mahallelerinde oturan mütevazı bir bayan Robert Dantzler'e ulaştılar. Plymouth araba yolunda duruyordu. Arkasına da yeni bir Corvette park edilmişti. Kapıyı açan genç bayana annesiyle konuşmak istediklerini söylediler. Ama bayan Dantzler oydu. Öğle vakti üstüne yapışan pijamasıyla kapıyı açan 20 yaşlarında dürüst yüzlü bir kadındı. Tahrikler karşısında telaşa kapılmadı. Kocası emekli polis ve lisanslı özel dedektif ile ağabeyi Vernon K. Rugatis, kendisi iki iş arasında vakit geçirmekteydi, bir iş seyahati diyerek aniden gitmişlerdi. Eşyalarını alelacele toplayıp taksiye binmişlerdi. O iş seyahatinin başka bir anlama gelip gelmediğini bilmiyordu. Onun tek bildiği kocasının bu zırvalarından bıkmış olduğuydu. Ev tıka basa eşya doluydu. Yeni aletler, yeni mobilyalar ve bir oda dolusu pahalı porselen bebek. Daha sonra bu bebeklerin onu nasıl rahatlattığına dair hikayeler yazılacaktı. Bayan Dantzler bir süre için hikayenin ortasında kaldı. Kocasının soruşturma fotoğraflarını geri almayı ve yayınlayacak herhangi birine para ile satmayı başaramamıştı. Ama yine de The Joe Franklin Show'un konuğu olmaya devam etti. Eşyaların yüksek bedeli, kadının korveti daha sadece 100 kilometredeydi, Bob Dantzler'in servetini aşmış gibi görünüyordu. Ama belli ki bunların ardındaki tek gizli gerçek dağ gibi bir tüketici borcuydu. Kadın bodrum katın Bob Dantzler tarafından kullanıldığını söylemişti ama polis orada pek yararlı bir şey bulamadı. Bayan Dantzler ayrıca kocasının seyahate çıkarken yanına aldığı oldukça büyük bir çantadan da söz etmişti. Adamın aşağıda hatırı sayılır bir cephaneliği vardı. 61 tane tüfek, çifte, tabanca ile birlikte yüzlerce kutu cephane. Bunlar pek çok kişinin onun bir mafya tetikçisi olduğunu, sadece anayasal hakkı gereği silah taşıyan biri olmadığını düşünmesine yol açtı. Dantzler'in kişisel dosyası teşkilatta 25 yılını geçirmişti, mafya ile herhangi bir bağlantısını ortaya koymadı. Onunla çalışmış kişilerle yapılan görüşmelerde de bu tür bir bilgiye rastlanmadı. Becerikli ama hırslı olmayan bir polisti, sadece film yıldızları gibi 3-5 senede bir evlenip boşanmasıyla ünlüydü. Evin araştırılmasından günler sonra pijaması üstüne yapışan dürüst suratlı bayan Bob Densler kendisinin sonuncu eş olduğunu anladı. Kimden geldiği belli olmayan bir ihbarı değerlendiren polis Bob Densler ile kayınbiraderini New Jersey'deki çöp mavnasında limana girmiş ama henüz indirilmemişken buldu. Adamların her ikisi de ikişer kurşunla enselerinden vurulmuş ve çarşafa sarılmıştı. Kurşunlar 1.45'likten çıkmıştı. Genelde böyle saldırılarda kullanılanlardan daha güçlü bir silahtı. Cüzdanları hala pantolon ceplerinde duruyordu. Çürümeyi hızlandıracak asit ve benzeri bir madde kullanılmamıştı. Kafaları, elleri ve ayakları yerinde duruyordu. Onları her kim öldürdüyse belli ki bulunmalarını istemişti. Kayınbiraderin kan grubu A negatifti ve bu kan Amerikan halkının ancak %6'sında görülüyordu. Ve dördüncü en zor bulunur kandı. Jody Buchanan'ın kan grubu ise 0 pozitifti. Olay yerinde bulunan ve katilden gelmiş olması gereken kan ise A negatifti. Dolayısıyla cinayeti bu kişilerin işlediğini gösteren ciddi ikinci derece kanıtlar vardı. Ve şimdi soruşturma onları kiralayan kişi üzerine odaklanacaktı. Sid Klein bürosunun dışında toplanmış olan gazetecilere sadece basit sağduyu bile gösteriyor ki diye belirtti. Bu ölümlerin benim müşterimle hiçbir ilişkisi yok. Sonuçta Bay Hagen katilleri öldürmekle ne elde edecekti? Hiçbir şey. Onunla bu adamlar arasında hiçbir bağ bulunmadı, bulunmayacak da. Peki katilleri tutan kişiler ne elde edecekti? Her şeyi. Artık müşterimi bırakıp bu iğrenç suçların ardındaki kişi ya da kişileri bulmanın zamanı gelmedi mi? Geldi, hatta geçti bile. Yine de çöpler Tom Hagen'ın oturduğu yerden sadece bir sokak ötedeki merkezden toplanmıştı. Bu tabii ki hiçbir şey ifade etmezdi. Oraya bütün doğu yakasının çöpü geliyordu ama kesinlikle iyi görünmemişti. Peki ya Judy Buchanan'ın en azından 10 yıldır metres hayatı yaşadığını, Hagen'ın onun annesiyle ve oğluyla ilgili faturalarını bile ödediğini gösteren polis kanıtları ne olacaktı?
Bu bir yanlış anlaşılma dedi Klein. Önemsiz hatalardan ibaret. Sözü edilen ödemeler Bayan Buchanan'a yapılan yasal ücret ödemeleridir. Bu ödemeler bizzat Bay Hagen tarafından değil, imza yetkisi olan şirket tarafından yapılmalıydı. Bu iyi niyetli bir hata ve hatayı yapan muhasebecinin işine son verildi. Kendisi yine de yapılan yanlışların tüm sorumluluğunu üstleniyor ve buna mahkeme önünde yemin etmeye de hazır.
Bir dava oluşturmak için harcanan çabaların çoğu çıplak gözle görülebilir nitelikteydi ve sanki perde arkasında çeşitli şeyler olduğunu da söylemekte bir sakınca yoktu. Bir tutuklamaya her gün biraz daha yaklaşılıyor gibiydi ama bir şey olmamaya devam etti. Soruşturma sürerken kanun kuvvetlerini izleyen bazı gözlemciler, ki bu hiç kolay bir şey değildi, yani dışarıdan içeriye bakmak, kimin görevli olduğunu tespit etmek, görevlilerin cinayeti çözmekten çok olayı halkın gözünün önünde tutmaya uğraştıkları hissine kapılmaya başladı. Bir gazete köşesinde geçmişinde bol bol rüşvet vakası olduğu ortaya çıkarılmasa, davaya ilk bakan bahtsız NYPD dedektifi hala görevde olabilirdi. Federal savcılar gazeteciyi yeraltı dünyasının elebaşılarından olan isimsiz kaynağını açıklamazsa hapse atmakla tehdit ettiler ama gazeteci açıklama yapmayı reddetti. Ancak yıllar sonra derin yerleri kurcalayan komik yaşam öyküsü Hardbitten'da Manhattan'ın alt kesimlerindeki pahalı bir halkla ilişkiler ajansıyla temas kurduğunu, onların da kendisini Eddie Paradise ile buluşturduklarını iddia etti. Eddie Paradise'a dedektifin aldığı rüşvetlerle ilgili detayları hatırlayacağını vaat etmişti. Hem Corleone'lerden hem de çeşitli diğer New York ailelerinden hepsi kontrol edilmişti. Kitaba göre cinayet işlendiği sırada Paradise o dedektifin kendi arkadaşı Momo Barone'nin kuklası olduğunu bilmiyordu. En iyi arkadaşı olan Kakalağ'ın kendisine karşı komplo kurduğundan da haberi yoktu. Bunlar ve o ünlü aslan hep sonradan ortaya çıkmıştı. O sırada Eddie Paradise'ın olaylara bakışı Corleone ailesi için bir tehdit olarak gördüğü dedektife eğitici ve kansız bir ders vermek şeklindeydi. Ve o küçük adam kendi aklına delice hayrandı. Kitaptaki bölüm şöyle başlıyordu. Küçük Eddie Paradise kendine halkla ilişkiler ajansı tutan ilk gangsterdi. Sonuncusu olmayacaktı. Daha alt satırlarda Hardbitten o tarihi köşe yazısının nelere yol açtığını sıralıyordu.
Her şey tiyatroydu, ben de oynuyordum ama sonuçta olup olacağı buydu. Bir oyun ve federallerin salladığı kılıçlar da doğruca sahne biriminden geliyordu. Ama aptal olduğum için bana gerçekmiş gibi görünüyordu. Karnını doyurması gereken 3 çocuğu ve çok uzun zamandır ıstırap çeken bir karısı olan genç bir adamdım. O yüzden de benim bulunduğum yerden o kılıçlar oldukça keskin görünmekteydi. Kendi içime bakmalıydım. Ama o sıralar içimde sadece içki ve korku vardı görülecek. O yüzden yalnızca kendi üstüme düşen rolü oynadım. Sanki girişken, kırmızı kanlı, muhafazakar bir Amerikalıymışım gibi davrandım. Cesur bir tavır takındım. Hapiste birkaç gece geçirdim ve her şey bittiğinde kendimi bir kahraman olarak buldum. Anayasanın ilk maddesinin poster çocuğu, birkaç yıl sonra Pulitzer ödülü kazandım. Buranın büyük bir ülke olmadığını söyleyen varsa sarkık beyaz kıçımı öpebilir. NYPD'nin vakaya atadığı sonraki adamlar New York suç bölgesinde herkesin iyi tanıdığı, becerikli ve doğru oklardı. Dedektif John Siriani teşkilattaki en süslü İtalyan Amerikalılardan biri ve dedektif Gary Evans fırça tıraşlı, televizyonda iyi görüntü veren, herhangi ayırt edilebilir bir ırka mensup olmayan sarışın. Yine de ortada bir gariplik vardı. Adamlara sanki iki mağrur yıldız oyuncularmış da sezondan umudu kalmayan bir takıma gelmişler gözüyle bakılıyordu. Hallerinden yakınıyor değildiler. Eğer niye ben diye sormuşlarsa bile bunu gösteren bir kayıt yoktu. Herkesin gayet iyi bilmesi gerekirdi ki sicil notları aşırı derecede yüksek iki dedektifin bu vakaya verilmesinin bin bir tane sebebi vardı. Bu sebepler arasında vakanın doğası yüzünden sicil notlarının düşme ihtimali de sayılabilirdi. Tabii bunun nedeni ara sıra da olsa dedektiflerin donuk bakışlarının ardında neyin yattığını bilen bazı gözlemcilerin çıkması da olabilirdi. Birkaç günde bir resmi görevlilerden biri vaka hakkında ya basın toplantısı yapıyor ya da yorumda bulunuyordu. Bunlar belli ki maksatlı haberler üretmek içindi. Dedektifler her açıklamadan sonra kendilerini kukla gibi hissediyor olmalıydılar. Sorgu yargıcı her gün televizyona gelip makyaj yaptırıyordu. Belediye başkanı ve NYPD'nin bazı ağır topları, Şef Phillips'a dahil, vakayı alenen tartışmaktan hiç utanmıyor, dahası bunun neyi gösterdiğine de aldırmıyordu. Bölge savcısının ofisine basındaki dostlarının telefonlarına yetişebilsinler diye yeni bir santral eklenmişti. Giderek münzevileşen FBI direktörü de sahaya dönmüş ve televizyon yayın ağının başındaki sunucuyla yaptığı bir saatlik görüşmenin bir bölümünde vakayı tartışmıştı. Tabii ki başsavcı Daniel Brandon söz verdiği gibi tarihin derinliklerinde mafyayı ilk getiren adamı aramakla meşguldü. Ailesini Karun gibi zengin eden, kendisinin Ivy League'inde eğitim yapmasını sağlayan ve o olmasa Amerikan tarihinin en genç başsavcılığı sıfatına füze gibi fırlayamayacağı adam her kimse onu bulup mahvedecekti. O nedenle üniversitelerin mezuniyet törenlerinde ve adamları konuyla ilgili önemsiz tutuklamalar yaptığında en azından bu yüksek profilli vakanın olası mafya bağlantılarından dem vurmayı ihmal etmiyordu. Ayrıca New York Eyalet Senatosu adayına bağış toplama gecelerinde bir değil, iki değil, tam 3 kez konuşmuştu. Aday vakaya yeni atanan savcıydı. Danny Shay 3 konuşmasında da genel olarak organize suçun musibetlerinden ve Bayan Buchanan'ın ölümünü çevreleyen trajik olaylardan söz etmişti. Aslında 3. konuşmasında hedefi vuran adamlar deyimini kullanmıştı. 23. ayrımın sonu. Sayfa 228.